Ayrım 26. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 224. Müsteşarın 27 yıllık karısını boşayıp kızı yaşında bir öğretmenle evlenmesinin dedikodusunu henüz bitiremeyen, hepsi kesinlikle namuslu aile kadınları ve evine barkına düşkün aile reisleri, büyük bir rezalet çıkmasının, ahlaksız şehribanın kocası tarafından vurulmasının, hadi o olmadı, rezil rüsva bir halde sokağa atılmasının an meselesi olduğunu sanırlarken, müsteşar şaşılacak bir şey yaptı, bütün bu namuslu camiayı iftiracı olmakla suçladı. Genç ve güzel bir kadınla evli olmasını çekemiyorlar, pörsümüş karılarına baktıkça hasetlerinden çatlıyorlar, badem gözlü şehribanına nasıl çamur atacaklarını bilemiyorlardı. Karısı yasak aşkından intihar filan etmemiş, akşam yediği balıktan zehirlenmişti. Şehriban'ın iyileşip eve dönmesinden, müsteşarın sevgili karısını bağrına basmasından sonra adama verilen selamlar hızla azaldı. Şehriban görev yaptığı okulun tamamı çok yüksek ahlaklı müdürü, muavinleri, öğretmenleri tarafından dışlandı. Hatta velilerin arasından ileri gidenler, çocuğunun başka öğretmene verilmesini isteyenler oldu. Şehriban rapor alıp okuldan uzaklaşmak zorunda kaldı. Ama bu skandaldan asıl zararı yakışıklı beden eğitimi öğretmeni Civan Caymaz gördü. Dedikodular voleybolcu Sedef'in babası, 5 yıl içinde her biri 6'şar katlı, 17 apartman dikerek başkentin ileri gelen iş adamları arasına giren, aslen Niğdeli müteahhit Abdülkadir Çemiş'in de kulağına ulaştı. Adamın gözü, saçları briyantinden ayna gibi parlayan, artist kılıklı bu adamı başından beri tutmamıştı. Yakışıklılığından başka hiçbir boku olmayan damat adayına fena halde gıcıktı. Ama anasını daha doğarken kaybettiği için alabildiğine şımarttığı biricik kızı Sedef, dadısının dizlerinde ağlayarak, "Beyban beni Civan'a vermezse kendimi öldürürüm," diye tutturup yemeden içmeden kesilince önce liseyi bitirmesi şartıyla kabul etmek zorunda kalmıştı. Müstakbel damadın spor mupor gibi lüzumsuz işlerle uğraşmasından da hiç hoşnut değildi. Öğretmen oluşunu kısmen benimsiyorsa da antrenörlüğü bir meslek olarak görmüyor, Civan'ın adam gibi bir iş güç sahibi olmasını, yani yanında çalışmasını istiyordu. Hatta söz kesildikten sonra bir sabah kahvaltıda bu spor meselesini açtığında, Sedef lafı babasının ağzından alıp Civan'la ileride bir spor salonu açmak istediklerinden söz etmişti. Civan'ın büyük hayalini Sedef de paylaşıyor, elbette Abdülkadir Bey'in servetinden koparılacak külliyetli bir parçayla, tenis kortundan jimnastik salonuna kadar birçok ünite ve birbirinden yakışıklı ve güzel spor hocalarıyla üst sınıfa üst düzeyde hizmet verecek bir spor kompleksi kurmayı çok istiyordu. Bu ham hayali kızının ağzından dinleyen ve kan beynine çıkan Abdülkadir kendini tutmayı başardı, sözü biter bitmez kızına uzun bir nutuk çekti. Spor salonu filan boş hayallerdi bunlar. Bunlardan para kazanılmazdı. Ayrıca spor ancak kızı gibi gençlerin okul zamanında sıhhatli olmalarına, akıllarını fingirdeşmekten uzak tutmalarına yarardı. Gerçi vaziyete bakılırsa onu da yanlış biliyordu. Sporun bir faydası olmamış, biricik kızı zibidinin tekine aşık olmuştu. Bu öfkeli sözleri dinleyen Sedef şaşırdı. Reçelli ekmeği ağzında kala kaldı. Müteahhit biraz daha ileri gidecek, Civan hakkında atıp tutacak oldu. Sedef'in gözlerinin dolduğunu, dudaklarının titrediğini görünce sesini yumuşattı, nasihat frekansına geçti. Vakti gelip yuva kurunca kızı da bu boş hayalleri bırakacak, kendini ailesine, yuvasına adayacaktı. "Değil mi kızım?" diye tatlı tatlı sordu. Sedef babasının asıl kastının Civan olduğunu anlamamıştı. Sözlüsünün kendisine fileye yükselirken aşık olduğunu hatırlayarak "Voleyboldan katiyen vazgeçmem," dedi. Müteahhit tartışmayı uzatmadı. "Vakti gelince kocam bilir orasını artık," diye başını salladı. Bir mucize olsa da kızı bu zibididen kurtulsa diye dua ediyordu. Şehriban'ın intihar girişimiyle Abdülkadir Bey'in duaları kabul oldu. Civan'ı evine iç güveysi alarak kontrol altında tutabileceğinden pek de emin olamayan müteahhit, skandalı nimet bilmiş, dedikoduları araştırmaya bile gerek görmemişti. Biricik kızını bu utanmaz rezil adama vermekten vazgeçtiğini ilan etmekle kalmadı, forsunu kullanıp Civan'ı hem takım antrenörlüğünden hem öğretmenlikten attırdı. Sedef ağlayıp zırladı, üzüntüsünden kendini odalara kapattı ama sonunda eğitimine İstanbul'da halasının yanında devam etmeye razı oldu. Zaten bu dedikodulardan sonra o da soğumuştu Civan'dan. Hele hele kendisini badem gözlü Şehriban diye bilinen evli bir kadınla aylardır aldatıyor olmasını imkanı yok kabullenemezdi. Civan'ın yediği halt duyulunca Sedef'in vakitsiz ölen iki kocasından kalan hanların hamamların geliriyle paşalar gibi yaşayan halası Keriman Sevimli, biricik yeğenini teselli etmek için yataklı trene atladığı gibi Ankara'ya geldi. Sedef'e gel yanımda liseyi bitir, sonra da üniversiteyi oku dedi. Sedef hıkmık edecek oldu. Halası ona yaşıtı kızların İstanbul'da yaşadığı hayatı en iç gıcıklayıcı ayrıntılarla tasvir etti. Bu tasvirlerin Sedef'in üstünde çok olumlu etkisi oldu. Keriman Sevimli'nin oturduğu, bahçesi çifte palmiyeli Neşe Apartmanı, yakışıklı ve azman gençleriyle meşhur Saint Joseph Lisesi'nin tam karşısındaydı. Moda ve civarı güzel gençlerle kaynıyordu. Babasının önce bir havası değişsin sonra duruma bakarız diye gönderdiği Sedef, Moda Deniz Kulübü'nde oğlanlarla rahat rahat kırıştırıp kaybettiği özgüvenini kat be kat kazandığı ilk geceden sonra Civan'ı unutmakla kalmadı, kabak çiçeği gibi açıldı. Kılık kıyafetini, saçını başını yeniledi, bütün dansları öğrendi, daha yaz bitmeden de 4 flörtten ayrılarak rekor kırdı. Fen fakültesine başladığında Moda'nın adı çıkmış kızları arasında anılsa da bakire kalmayı başarmıştı. Üçüncü sınıftayken hukuk talebesi Kenan Canıtez'e fena halde tosladı. Kaba bir yakışıklılığı olan asık suratlı Kenan, kendini bulunmaz Hint kumaşı zannediyor, işin kötüsü kızlar da öyle olduğunu düşünüyorlardı. Delikanlı, Sedef'in beraberce danslı partilere, muhallebicilere gittiği erkek arkadaşlarına benzemiyor, ağır takılıyordu. Bu sıra dışı haller, sert tavırlar, dalgın bakışlar filan Sedef'in gönlünü çelmişti. Ama Kenan kızların hiçbirine, özellikle Sedef'e yüz vermiyor, hepsini inim inim inletiyordu. Tam Sedef'in özgüveni yine yerle bir olacaktı ki, bir kıpırdanma emaresi görüldü. Sahaflar çarşısında bakıştılar, yemekhanede yan yana geldiler. Derken ne tesadüf, sinema fuayesinde karşılaştılar. Sonunda Sedef Kenan'ın ağzından girdi, burnundan çıktı. Güzelliğine doyulunca ne kadar sıkıcı olduğunu bilmediği bu genci tavlamayı başardı. Evlenmeye karar verdiler. İstanbul'da seçkin bir çevre içinde yaşayan Keriman Hanım, aralarındaki kültür seviyesi farkı nedeniyle bu evliliğe şiddetle karşı çıktı. Ama kızını uzaktan da olsa izlemeyi sürdüren ve gidişatını hiç de hayırlı görmeyen Abdülkadir Çemiş, birkaç yıl daha modalı gençlerle düşüp kalkacak olursa, kızını kimsenin almayacağından korkarak bu beraberliği destekleyince Keriman Hanım itirazlarına son vermek zorunda kaldı. Damadın memleketi Rize Arhavi'de yüzlerce merminin atıldığı, horonların tepildiği, tulum ve kemençelerin susmak bilmediği büyük bir düğünle evlendiler. Sedef Çemiş, Kenanların Maa ile oturdukları 4 katlı apartmanın bir katına yerleşti. Üstte kayınvalide kayınpeder, bekar görümceler, altta eltiler kayınbiraderler, onların çocukları hep birlikte gürültüyle yaşamaya başladılar. O yıllarda köyden hallice bir yer olan Arhavi'nin önemli bir ailesine mensup, avukat damadıyla gurur duyan Abdülkadir Çemiş, kızının doğru bir evlilik yaptığından emindi. Sık sık ziyaretlerine geliyor, düğünden 10 ay sonra doğan ilk erkek torunu Kürşat'ı doya doya seviyor, havası temiz bu kasabada pırıl pırıl bir denizin kıyısında yürümekten çok zevk alıyordu. ama zamanla Kenan'ın kalabalık ailesinin bağırış çığırış konuşmalarından, her konuda sınırsızca atıp tutmalarından, iç yağıyla pişirilmiş kara lahanayı "Yeda" diye tutturmalarından, akıllarına estikçe silaha davranıp oraya buraya ateş etmelerinden usanıp gitmez oldu. Ama içi rahattı. Çocukluğu yalnızlık içinde geçmiş olan biricik kızı, çok sevildiği bu kalabalık, gürültücü ama çok neşeli ailenin içinde, doğurduğu iki oğlanı eltilerinin, görümcelerinin ellerinde bırakarak yaşamaktan memnundu. Evliliğinin daha senesi dolmadan Kenan'ın ağırbaşlı olmak sandığı hallerinin biraz da angutluktan kaynaklandığını anlamış, güzelliğine doyunca kocasını sıkıcı bulmaya başlamıştı. Ama içi dışı bir olan bu adamı gerçekten seviyor, ona yol yordam öğretmekten hoşlanıyor, çocukluğu ve genç kızlığı hüzünlü bir baba ile sessiz dadılar arasında coşkusuz geçen genç kadın, el üstünde tutulduğu, hemen benimsenip kucaklandığı ailede kaygısız bir hayat yaşıyordu. Aradan yıllar geçti. Sedef, babası Abdülkadir Çemiş'in uykusunda öldüğünü haber aldığı gün ruh sağlığı hastanesindeydi. Görenlerin kardeşi sandığı en büyük oğlu Kürşat'la birlikte hiperaktif torunu Kayra'yı doktora göstermeye gelmişlerdi. İkinci çocuğunu doğurmak üzere olan gelini evindeydi. Doktoru hamileliği zor geçen kadının yola çıkmasına izin vermiyordu. Bir saniye bile yerinde duramayan, yaramazlıklarıyla ev halkını canından bezdiren Kayra'ya Trabzon'da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı konmuş. Ama uygulanan tedavi sonuç vermeyince çocuğu bir de şöhreti ta Arhavi'ye kadar ulaşan çocuk psikiyatrı Faik Abacı'ya göstermek istemişlerdi. Fakat aksilik bu ya, Faik Abacı'nın acil bir işi çıktı, randevuyu akşamüstüne ertelemek istedi. Ana oğul iptal edip Arhavi'ye dönelim mi dönmeyelim mi diye konuştular. Sonunda tekrar gelmelerinin eziyet olacağını düşünerek randevu saatini beklemeye karar verdiler. Hastanede oturmak yerine kolu bacağı yara kabuklarıyla dolu çocuğu alıp kefal balığı yemek için Sultan Restoran'a gittiler. Babası Kenan Canıtez gibi avukat olup onun bürosuna yerleşen Kürşat iş için sık sık bu şehre geliyor, her gelişinde bilhassa kefaline doyum olmayan Sultan Restoran'da balık yiyordu. Yola çıkarlarken de annesine nefis bir kefal yedireceğine söz vermişti. Sedef'in torunu restoranda da hiç rahat durmadı, devasa bir saksıyı devirdi, garsonlara çarptı. Masada mütemadiyen hareket edip sözlerini keserek yedikleri iki lokma balığı zehir etti. Tam kalkacaklardı ki Kürşat'ın cep telefonu çaldı. Acı haberi annesinden gizlemedi. Abdülkadir Bey'in ölümü bekleniyordu. Faik Abacı ile olan randevularını boş verip gerisin geriye Arhavi'ye döndüler. Hemen gecesinde de arabaya atlayıp Ankara'ya gittiler. Abdülkadir Çemiş torunlarının, hatta torununun oğlu Kayra'nın bile katıldığı, damadın ailesinden, eltilerden, kayınbiraderlere, çoluk çocuklarına kadar tam kadro hazır bulunduğu, bol ağlayışlı, çelenkli, dualı, görkemli bir cenaze töreniyle defnedildi. Sözlüsünün ihanetiyle yıkılan Sedef, Kenan'la aşk kısmı geçici de olsa sevgiyi ve mutluluğu bulmuştu, babası huzur içinde ölmüştü. Sedef'in İstanbul'a yeni gittiği, Kenan'ı daha tanımadığı, Saint Joseph'in bahçesinde futbol oynayan yağız enerjik delikanlıları hazla seyrettiği sırada, intihar teşebbüsü sonuçlanmayan ve evine müsteşar kocasına dönen Şehriban, ölene kadar civanı sevmeye, yakasından düşmemeye karar vermişti. Gururu filan bir kenara bırakarak adama yazdığı sayısız mektupta, "Sensiz yaşamaktansa ölmek evladır, ya beni koynuna al ya taze bir mezar kazdır" gibi içli sözler sarf ediyor, önüne gelenle civana haber yolluyordu. Civan, müteahhit Abdülkadir Çemiş'in borusunun gürül gürül öttüğü Ankara'da tutunmasının artık mümkün olmadığının farkındaydı. Şehriban'ın kendisi için ölümü göze almasından da ayrıca etkilenmiş, gururu pırıl pırıl cilalanmıştı. Badem gözlü sevgilisinin aşk için yalvaran mektuplarının da sonu gelmiyordu. İntihar girişiminden 2,5 ay sonra Kuğulu Park'ta gözyaşları içinde buluştular. Şehriban hemen o gün valizini kaptığı gibi müsteşarı terk etti. Altın bileziklerini müsteşarın Şehriban'a hediye edebilmek için Tokat Erbağ'daki bağının son dönümünü de satmak zorunda kaldığı elmas küpelerini ve tek taşını, portatif pikabını ve plaklarını da yanına almayı ihmal etmemişti. Ankara'yı terk ettiklerinde Şehriban'ın raporu bitmiş ama neyse ki tatil gelmiş, okullar kapanmıştı. Hem beraber oluruz hem de tatil yaparız diyerek Ayvalık'a gittiler, bir pansiyona yerleştiler. Bu aşk dolu uzun tatile maaşın yetmeyeceği anlaşılınca Şehriban bileziklerinden birini bozdurdu. Diğerlerini de bozdurmak zorunda kalmamak için dikkatli olması gerektiğini anladı. Artık hayatında bir elini yağdan bir elini baldan çıkarmayacak bir müsteşar yoktu. Ayvalık meşhur bir yer değildi o zamanlar. Sevimli küçük bir kasabaydı. Burayı çok sevdiler. Şehriban tayinini istedi. Civan öğretmenlikten ayrılmıştı. Evlendiler, eski bir Rum evine yerleştiler. Doğru düzgün birkaç eşya almak için Şehriban'ın bir iki bilezik daha bozdurması gerekti. Bir süre Şehriban'ın maaşıyla geçindiler. Sonra Civan'ın babası öldü. Kalan ufak parayla Şehriban'ın son bileziklerinin, elmas küpelerinin, tek taşının parasını birleştirdiler, bir zeytinlik aldılar. Ama işi yürütemediler, dünyanın parası çarçur olup gitti. Beklenen de olmadı öte yandan, ayrılmadılar, hatta iki çocukları oldu. O narin, minyon, dal gibi ince, badem gözlerinin uğruna müsteşarın hayatını mahvetmekten çekinmediği kadın, yıllar içinde iki doğum bir düşükten sonra 45 kilo aldı, şişmanlıktan boynuyla çenesi birleşti, gıdığı kat kat sarktı. Komşuları bir zamanların badem gözlü Şehriban'ına, kendi aralarında hindi gerdan Şehriban der oldular. Kadın denize girdikçe boyası aktığı için gözlerinin çevresini siyah kalemle çizmeyi de bırakmıştı, kendini adam akıllı saldı. Öğretmenlikten ayrıldıktan sonra bir baltaya sap olmayı başaramayan Civan, 50'sini geçinceye kadar pek değişmedi, sadece saçları beyazlandı. Ama yaz kış bronz olan teniyle şahane bir kontrast oluşturan beyaz saçları, Cunda'ya tatile gelen kadınların kendisine daha çok asılmasına neden oldu. Ama 50'sini geçince birden çöktü, henüz olmadığı halde neredeyse 70 yaşında göstermeye başladı. Şehriban emekli olduktan sonra geçinebilmek için yazları Cunda'da taş kahvenin önünde açtığı bir tezgahta tarçınlı lokma satmaya başladı. Kışları akşama kadar dibekli kahvede tavla oynayıp kasaba halkıyla çene çalan Civan, yaz gelince plajda turistlere kano ve deniz bisikleti kiralıyordu. Yazın elleri bollaşıyordu biraz ama kışın turistler de gidince yine daralıyordu. Çocuklardan yana da pek şanslı olmadılar. İkisi de doğru dürüst okumadı. Büyük oğulları Romanya'da bir ekmek fırını açmıştı, iyi kazanıyordu. Ama yıllardır gelip gittiği, ailesine bir el uzattığı yoktu. Şehriban razıydı, yeter ki küçük oğlu gibi üstlerine yük olmasın. Küçük oğlu yazları karısını çoluk çocuğunu toplayıp geliyor, postu anne babasının evine seriyor, elini cebine atmadan her akşam rakı sofraları kurup mangal yakarak en az 2 hafta tatil yapıp gidiyordu. Ufak batakçı bir şirkette pazarlama müdürü adı altında satıcılık yapan, 2 kazandığı halde 3 yiyen, başı hacizden kurtulmayan küçük oğlunun maddi durumu bir türlü düzelmiyor, tasası da annesine düşüyordu. Şehriban'la Civan her şeye rağmen mutluydular ama. Geceleri kabak çiçeği dolmasının ve ahtapot salatasının eksik olmadığı çilingir sofrasında bir büyüğü beraberce devirmeden yatmazlardı. Son zamanlarda Civan'ın sağlığı çok bozulmuştu yalnız. İçkiyi bırakması lazımdı ama bırakamıyordu. Kendi sıkıntısının yanı sıra küçük oğlunun borçlarından da bunalan Şehriban, bazen kızgın tavanın başında lokma dökerken, müsteşarla evli kalsaydı nasıl bir hayatı olurdu onu düşünüyordu. İlk aklına gelen adamın vücuduna yapışan iğrenç kılları olunca, bütün gün kahvede tembel tembel vakit öldüren işe yaramaz kocasını sevgiyle süzüyordu. Müsteşarsa boşanma ilamını eline alıp Şehriban'ı sonsuza kadar kaybettiğini anlayınca, pişmanım diyerek eski karısının ayaklarına kapanmak, şerefsiz, haysiyetsiz, beş para etmez bir kadın uğruna dağıttığı yuvasına tekrar dönmek istemişti. Ama gururlu Naime Hanım, Cevdet Bey'i evine de hayatına da kabul etmedi. Eski kocası umurunda bile değildi artık. Aile içinde ne zaman müsteşarın adı geçse, ağzından tükürükler saça saça boynu altında kalsın, teneşirde paklansın diye beddua ediyordu. Sonuncusu da fakülteye başlayan, biri evli barklı dört çocuğuyla kendine yeni bir hayat kurmuştu. Müsteşarın çocuklarının düşmanca tavırlarından çekinerek, sektirmeden ödediği nafaka ve yine tokat erbağda, kendi babasından kalan bir iki parça mal mülkün geliriyle iyi kötü yaşıyordu. Eski kocayı tekrar eve alıp rahatını bozmaya hiç niyeti yoktu. Zaten eklem ağrılarından başka bir şey düşünecek halde değildi. Müsteşar barışmak isteyince kıymetimi vaktiyle bilecekti. Adımı bile anmasın, beni yok bilsin diye haber gönderdi. Çocukları da analarına destek çıktılar, kapıya dayanan babalarını ağır hakaretlerle kovdular. Ortada kalan müsteşar kendini içkiye vurdu. O kadar titizlendiği, üstüne titrediği yeni hastane binasını çoktan unutmuştu. İnşaatın durdurulduğu sıralarda, Çınçın bağlarında kötü bir ayakçı meyhanesinde, Şehriban, Şehriban diye inleyerek içerken beyin kanaması geçirdi, 3 ay komada yattıktan sonra öldü. Müsteşarın ortanca kızı, dil tarihte felsefe öğrencisi Çiçek, Şehriban'dan 2 yaş küçüktü. Babasına en çok kin duyan o olduğu halde, hastalandığını öğrenince annesinden ve kardeşlerinden gizli babasını ziyarete geldi. Cevdet Bey'in şuuru kapalıydı. Kız hiç tanımadığı bir adama bakar gibi baktı. Babasının eğri büğrü kemiklerle iğrenç bir deriden ibaret görünen zavallı bedenine. Bu kırışmış, büzülmüş deriyle kaplı beden, gözleri kafatasının içine gömülmüş bu kafa, yanık kağıdı andıran dudaklar, sapsarı tırnakları pençe gibi kıvrılmış bu eller babasının olamazdı. Gözünün önündeki hazin manzaraya öyle yabancı hissetti ki kendini, babası için değil tanımadığı bir adam için üzüldü. Ölüm kalabalık bir koğuşta kimsesiz yatan bu zavallı adama yakın ama babası diyebildiği adama çok uzak görünüyordu. Sanki bu iskelet babası değildi. Şehriban denen ahlaksız bir kadın için ailesini terk eden babası, bir yerlerde Davudi sesiyle gürlüyor, rakı kadehlerini yuvarladıkça yüzü kıpkırmızı kesiliyor olmalıydı. Acıklı bedene bakarken tanıdığı tek şey, babasının sağ elinin serçe parmağında oldum olası gördüğü, üstünde çeyrek cumhuriyet altını bulunan şövalye yüzük oldu. Birilerinin yüzüğü hala yürütmemiş olmasına çok şaştı, etrafına bakınıp uzandı. Ölü bir kuşun ayaklarına dönmüş, derisi pul pul olmuş, elinden neredeyse düşecek yüzüğü çıkardı, çantasına attı. Bu ziyaretten kısa bir süre sonra müsteşar öldü. Çiçek babasının ölüm haberini alınca odasına kapandı, ziyaretine gittiği canlı cenaze için değil, kendisini dizlerine oturtup ellerini tutarak usulca yere eğip kaldırırken fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği, akşama fincan böreği diye oynatan, ta çocukluğunda kalmış bir baba resmi için ağladı çok. Aylar sonra annesi sakladığı şövalye yüzüğü buldu. "Vay sen babanın ziyaretine mi gittin?" diye kıyameti kopardı. Çiçek, "Gittim ne var? İyi ki de gitmişim. Yoksa yüzüğünü yürüteceklerdi," dedi kuru duygusuz bir sesle. Fış fış kayıkçı resmi çoktan solmuştu. Babasının ne hastanedeki halini ne çocukluğundaki neşesini hatırlamak duygulandırıyordu onu artık. Naime Hanım el koyduğu yüzüğe baktı, baktı. Bir zamanlar evlendiği, ara sıra mutlu da olduğu kocası için biraz ağladı. Sonra ocaktaki süt taştı, yandı. Kadın yanık süt kokusunu duyunca fırladı. Söylene söylene ocağı temizlerken, ardından biraz gözyaşı döktüğü kocasını unuttu. Bir daha da çiçeği illa da gideceğim diye tutturduğu ılgaz gezisine göndermek için yüzüğü kuyumcuya sattığı gün dışında, böyle duygulu bir şekilde hatırlaması için bir neden olmadı. Dört çocuk babası müsteşar ölümünden kısa süre sonra tamamen unutuldu gitti. Bu hazin ölümden 14 yıl sonra, eklem ağrılarını dindirmek amacıyla doktorlardan ümidini çoktan kestiği için çeşit çeşit koca karı ilacı deneyen Naime Hanım'a eş dost sıcak kuma girmesini tavsiye edince, dördü de meslek sahibi olmuş evli barklı kızları annelerini Amasra İnkum'a götürdüler. Gittiklerinin ikinci günüydü. Torunları Naime Hanım'ın bacaklarını kuma gömmüşler. Kızları başına güneş geçmesin diye eline uyduruk bir şemsiye verip damı eğrelti otlarıyla kaplı çay bahçesinde 51 oynamaya oturmuşlardı. Karadeniz'in sağ solu belli olmayan havası birden bozdu. Gök gürlemeye, şimşek çakmaya başladı. Yağmurdan kaçıp çocuklarının yanına gitmeye çalışan kadıncağıza yıldırım çarptı, anında öldü. Sağanak sırasında çay bahçesine sığınan tatilciler, yıldırımın şemsiyenin üstüne indiğini ve ortalığı keskin mavi bir ışığa boğduğunu görünce dehşete kapılmışlardı. 26. ayrımın sonu, sayfa 234.